Ayrım 26, sayfa 266. Ertesi sabah yağlı çörekler, birden fazla erkekle kısa aralıklarla cinsel ilişkiye giren kadın, meselesini görüşmeye oturmuş olan Strasbourg başrahibi ve papazları ve kapitulalarlar, belli bir kilise teşkilatının papazlar meclisine mensup kişiler ve domicilarlar, kilise teşkilatına mensup ancak papazlar meclisinde üyesi bulunmayan ikincil tarikat mensupları, Azize Ursula'nın rahibelerini örnek almadıklarını hayıflandılar. Bir gece önceki telaş ve kargaşa yüzünden bütün fırıncılar hamurlarını mayalamayı unuttuklarından, ertesi gün Strasbourg'da kahvaltılık tek bir yağlı çörek bulmak mümkün olamadı. Katedralin her bir köşesinde bir mahşer günü hüküm sürmekteydi sanki. Böyle bir huzursuzluk, böyle bir tedirginlik ve bu huzursuzluğun böylesine ısrarlı sorgulanması Martin Luther 1483-1546 Reformasyon hareketinin önderi, görüşleriyle Strasbourg şehrinin önde gelen protestan merkezlerinden biri olmasına yol açmıştır. Fikirleriyle şehri alt üst edişinden bu yana Strasbourg'da ne duyulmuş ne de görülmüştü. Eğer yabancı burnunu tarikatların, dinsel kurumların vesaire çanaklarına sokmak, Bay Şendi, hatipleri saygıyla selamlar. Slovken Bergius'un burada kullandığı mecazi değiştirdiği anlaşılmaktır. Bundan ötürü de suçludur. Bay Şendi bir çevirmen olarak onun mecazına sadık kalmasını sağlamak için metin boyunca elinden geleni yapmıştır. Ancak burada müdahale etmesi mümkün olamamıştır. Stern'ün dipnotu. Cüretini gösterebilmişse o burnuyla sivil halkın arasında ne şenlikler yarattığını varın düşünün. Yazmaktan yıpranmış kalemim bunu ifade etmekten aciz, ancak şu kadarını teslim etmeliyim ki diye haykırıyor Slavken Bergius. Doğrusu ondan beklemediğim bir espri anlayışıyla dünya üzerinde vatandaşlarıma bu konuda bir fikir verebilecek pek çok teşbih düşünebilinir. Ama onlar adına yazmış olduğum ve yaşamımın büyük bir bölümünü vakfettiğim bu risalenin sonunda böyle bir teşbihin varlığını teslim etmekteysem de onu arayıp bulmaya ne vaktim ne de niyetim olmadığını kabul etmeleri gerekmez mi? Şu kadarını söylemekle yetineyim. Yabancının Strasbourgluların hayal güçlerinde yarattığı karmaşa ve kargaşa öylesine yaygındı ki, Strasbourgluların beyinlerini öyle ele geçirmişti ki, hakkında öyle garip şeyler, öyle çok yönlü ve öyle çok yerde, öylesine bir belagatla konuşulmakta, öylesine yemin kasem anlatılmaktaydı ki, her şey, her konuşma, her ilgi önünde sonunda gelip ona dayanmakta, Strasbourg'da herkes, ister iyi ister kötü, ister zengin ister fakir, ister okumuş ister cahil olsun, her hoca ve her öğrenci, her hanım ve her hizmetçi, her şehirli ve her köylü, her rahibenin ve her fahişenin bedeni, ondan bir haber almak, Strasbourg'daki her göz onu bir kez olsun görmek, Strasbourg'daki her parmak, her baş parmak ona dokunabilmek için yanıp tutuşmaktaydı. Şimdi bütün bunlara ilaveten, her ne kadar bu denli dayanılmaz bir arzuya bir şeyler daha ilave etmek gerekli olmasa da, gerek nöbetçi, gerek eğri bacaklı davulcu, gerek borazancı, gerek borazancının karısı, gerek belediye başkanının dul karısı, gerek hancı, gerekse hancının karısı, yabancının burnu konusundaki tanıklıkları ve tarifleri birbirini hiç tutmamakla birlikte iki noktada birleşmekteydiler. Birincisi, yabancının Frankfurt'a doğru yola çıkmış olduğu ve bir aydan önce Strasbourg'a dönmeyeceğiydi. İkincisi, burnu ister gerçek olsun ister takma, yabancının kendisi bir güzellik abidesiydi. En zarif insanoğullarından biri. Hem de çok nazik. Pek eli açık, gönlü gani, Strasbourg şehri kapısından içeri at sürerken öylesine kibar, kolunda sallanan kamasıyla at üstünde sokaklarda salınırken, koyu kırmızı saten pantolonuyla piyasa yolunda yürürken, öylesine aldırmaz bir alçak gönüllülük sergilemekte ve öylesine erkekti ki, onu görüp de gönülden vurulmayacak tek bir bakire düşünülemezdi, eğer burnu araya girmese. Meraktan çatlasıya çarpan bir yüreğin neler yapabileceğine aşina olanlar, Quedlinburg başrahibesinin ve en kıdemli rahibesinin ve Rahibeler Meclisi Başkanı'nın ve ikinci ilahicisinin o gün öğlen vakti heyecan içinde Borazancı'nın karısına haber salmalarını anlayışla karşılayacaklardır. Borazancı'nın karısı elinde kocasının borazanı, kuramının doğruluğunu ispat etmek için o günlerin namus anlayışına el verdiğince uygun düşen bir alet Strasbourg yollarına döküldü, 3 günden fazla duramadı şehirde. Nöbetçiyle eğri bacaklı davulcu mu? Kadim Atina'da bile onlarla yarışacak birisi yoktu doğrusu. Şehrin kapısını tutmuşlar, gelene geçene balkonlarından halka seslenen Chrysippus. Bakınız 2. kitap 9. bölüm not 3 ya da Krantor. İsa'dan önce yaklaşık 335-275 Antikite'de akademi üyelerinden misali bildiklerini bir bir anlatmaktaydılar. Hancıya gelince sol yanına seyisini almış, kah sundurmanın altında, kah ahırın kapısında o da bildiğini okumaktaydı. Bu arada karısı daha mahrem bir ortamda arka odalardan birinde sürdürmekteydi söyleşilerini. Herkes onların anlattıklarını dinlemek için akın akın yanlarına varmaktaydı. Yok öyle başı bozuk bir biçimde değil, inancına, imanına göre kimi birine, kimi ötekine danışmak üzere sıraya girmişlerdi. Sonuçta her bir Strasbourglu bilgi edinmek için koşmuş gelmiş ve her bir Strasbourglu edinmek istediği bilgiyi edinmişti. Doğa felsefesiyle uğraşanların vesaire ilgisini çekecektir. Borazancı'nın karısının Quedlinburg başrahibesiyle özel seansını tamamlayıp artık bildiklerini piyasa caddesinin orta yerinde bir tabure üzerine çıkarak halka okumaya başlamasıyla birlikte öteki göstericilerin canı iyice sıkıldı. Zira böylelikle Strasbourg şehrinin en nezih kesimini ele geçirmiş oluyordu. Ama aleti borazan olan bir felsefe yayıcısının diye haykırıyor Slawkenbergius, yanında hangi bilim adamı sesini duyurabilir ki? Cahiller bu tür mahirane yollarla hakikatin küçük sarayında oturduğu kuyunun dibine inmekle meşgulken, bilginler de kendi üsluplarınca onu diyalektik tümden gelim yoluyla yukarı pompalamakla meşguldüler. Olgularla ilgilenmeden akıl yürütüyorlardı. Belki de hiç kimse konuyu fakülteden, burada tıp fakültesi anlamında kullanılıyor, daha iyi aydınlatamazdı. Bütün tartışmaları dönüp gelip yumrular ve ödemli şişler meselesine gelip dayanmamış olsaydı, oysaki yabancının burnunun ne yumrularla ne de ödemli şişlerle bir ilgisi vardı. Gene de çocuk in utero, rahimde iken böylesine heybetli ve türlü dokulardan oluşmuş bir kitlenin ceninin dengesini altüst etmeksizin ve miadından 9 ay önce kafa üstü düşmesine yol açmaksızın burunda toplanıp birikmesinin mümkün olamayacağı tatmin edici bir biçimde kanıtlandı. Muhalifler bu teoriyi kabul ediyor ama sonuçlarını reddediyorlardı. Eğer diyorlardı, dünyaya gelmeden önce henüz oluşmamış uzuvlarda ve güç merkezlerinde, yumrular hariç olmak üzere, böyle bir burnun gereğince beslenmesi için yeterli atar ve toplar damar vesaire sağlanmamış olsa, böylesi bir burun sonradan düzenli bir biçimde büyüyemez ve beslenemezdi. Buna beslenme üzerine, beslenmenin damarların genişlemesi ve kas dokusunun akla gelebilecek en büyük iriliğe ulaşıp öyle kalması üzerindeki etkisini ortaya koyan ayrıntılı bir tezle cevap verildi. Ve muzaffer bir teorinin verdiği coşkuyla bir burnun insanın kendisi kadar büyümemesi için doğal hiçbir neden bulunmadığı öne sürüldü. Bu teze karşı çıkanlar insanın tek bir midesi ve bir çift akciğeri olduğu sürece bunun hiçbir zaman mümkün olamayacağı konusunda dünyaya teminat verdiler. Zira diyorlardı, mide yiyecekleri alıp besin maddesine çevirmekle görevli tek organ olduğundan, akciğerlerde kan yapıcı tek makine olduğundan, iştahın gerektirdiğinden daha fazla çalışamazdı. Ya da doğa, insanın midesini gereğinden fazla doldurabileceği ihtimalini göz önüne alarak akciğerleri sınırlamıştı. Makinenin büyüklüğü ve gücü belirliydi. belli bir zaman dilimi içinde ancak belli bir miktar işleyebilirdi. Yani ancak bir insan için yeterli miktarda kan üretebilirdi. Daha fazlasını değil. İşte bu yüzden burun insan boyutlarına erişirse birisinden birinin ölmesi gerekirdi. Ve her ikisi birlikte yaşayamayacağına göre kaçınılmaz olarak ya burun insandan ya da insan burnundan düşerdi. Doğa kendisini bu gibi acil durumlara uydurur diye haykırdı muhalifler. Aksi halde bütün bir mideye ve bir çift sağlam akciğere sahip ama savaşta her iki bacağını da maalesef kaybetmiş bir yarım adam örneğine ne diyeceksiniz? Böyle biri aşırı kan toplamasından ölürdü diyordu ötekiler. Ya da kan kusar ve 2 ya da 3 hafta içinde veremden göçüp giderdi. Gerçekte öyle olmuyor ama diye cevap verdi muhalifler. Olmalı ama dedi ötekiler. Doğa ve doğanın neler yapabileceği konusuna meraklı, ısrarlı araştırmacılar uzun süre el ele vermiş olsalar da burun konusunda fakültenin kendisi gibi ikiye ayrıldılar. İnsan yapısının çeşitli organları arasında çeşitli amaç, görev ve işlevler doğrultusunda adil ve geometrik bir düzen ve oran bulunduğunu, bunun sınırlarının fazla aşılamayacağını, doğanın şaka yapsa bile bunu belli bir çerçeve içinde yaptığını hepsi kabul etmekteydi. Anlaşamadıkları bu çerçevenin eninin, boyunun ya da çapının ne olabileceğiydi. Mantıkçılar çözüme diğer okumuşların hepsinden daha fazla yaklaşmışlardı. Tartışmayı burun sözcüğüyle başlatıp burun sözcüğüyle bitiriyorlardı. En yeteneklilerinden biri kavganın başlangıcında başını bir petitio principi, sonuca bağlı olan ve kanıt gerektiren bir öncülün peşinen doğru kabul edilmesinden kaynaklanan mantık hatası. Çarpmamış olsaydı tartışma derhal çözüme bağlanabilirdi. Bir burun diyordu bir mantıkçı, kan olmadan kanayamaz. Yalnızca kan olması da yetmez, bu kanın onun içine damla damla akmasını sağlayacak bir dolaşım düzeneği gerekir. Bir ırmak damlaların daha sık aralıklarla damlamasından başka bir şey değildir, bunu da ekleyelim diyordu. Ölümse diye devam ediyordu mantıkçı, kan akışının durmasından ibarettir. Bu tanımı reddediyorum. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır diyordu rakibi. O halde hangi silahla savaşacağımız konusunda anlaşamıyoruz diyordu mantıkçı. Öyleyse tartışma bitmiştir diyordu rakibi. Sivillerin medeni hukuk profesörleri ya da doktorları tartışması daha da kısa sürüyordu. Ortaya koydukları şey tartışmadan ziyade kararnameye benziyordu. Öyle muazzam bir burun diyorlardı, gerçek bir burun olsaydı uygar toplum içinde yer almasına asla isim verilmezdi. Ve eğer sahte ise topluma böyle sahte işaret ve belirtiler yüklemek toplumun haklarını daha da ciddi bir biçimde ihlal etmek olurdu. Ve bu yüzden bu buruna karşı daha da acımasız davranmak gerekirdi. Buna karşı tek itiraz şuydu, eğer bu sav herhangi bir şeyi kanıtlıyorsa, o da sadece yabancının burnunun ne gerçek ne de sahte olduğuydu. Bu durum tartışmanın devamına olanak sağlıyordu. Kilise mahkemesi dava vekilleri ortada resmen yasaklanacak hiçbir şey olmadığını, çünkü yabancının ex moro motu sırf dürtüyle burunlar burnunda bulunduğunu ve en uygunlarından birini edindiğini iddia ettiğini vesaire vesaire öne sürmekteydiler. Cevaben, burunlar burnu diye bir yerin var olmasının mümkün olmadığı, bilirkişinin böyle bir yerden haberdar olmadığı söylenmekteydi. Strasbourg Piskoposu'nun temsilcisi kilise dava vekillerine arka çıktı ve konuyu atasözlerine dayalı ayrıntılı bir incelemeye binaen açıklayarak burunlar burnunun yalnızca alegorik bir ifade olduğunu ve doğanın kişiye uzun bir burun vermiş olmasından başka bir anlam taşımadığını açıkladı. Söz konusu bilirkişi, manastır ve kilise topraklarının imtiyazları konusunda ortaya çıkan bir anlaşmazlığı aynı gerekçelere dayanarak 19 yıl önce karara bağlanmamış olsa davayı oy birliğiyle lehte sonuçlandıracaktı. Tesadüf bu ya, burada hakikat adına bir talihsizlik dememem gerekir. Çünkü bir bakıma onun işini kolaylaştırdılar. Strasbourg'daki iki üniversite, 1538'de senato üyesi Jacobus Sturmius, Jakob Sturm, 1489-1553, Alman reformcu ve devlet adamı, 1538'de Strasbourg'da Protestan Cimnasyumunu kurdu. Tarafından kurulmuş olan Lüterci Üniversite ve Avusturya Arşidükü Leopold'un, Avusturya Arşidükü 5. Leopold, 1586-1632, 1637'de Passau ve Strasbourg Piskoposu oldu. Bu bölümün içeriği karışıktır. Strasbourg'da iki üniversite yoktu. Protestan Cimnasyumu 1621'de kurulan üniversitenin temelini oluşturmuştu. Kurduğu Katolik Üniversitesi bütün bu süre boyunca en derin bilgilerini Quedlinburg başrahibesinin yırtmaçları olayı için ayırmalı gerekenin dışında Martin Luther'in lanetlenmesi için seferber etmişti. Katolik akademisyenler ayın 12. evde, Jüpiter, Mars ve Venüs'ün 3. evde, Güneş, Satürn ve Merkür'ün de 4. evde bulunduğu 1483 Ekim'inin 22. günü gezegenlerin zorunlu etkisinden dolayı Martin Luther'in kaçınılmaz olarak lanetli biri olduğunu ve bunun dolaysız sonucu olarak öğretilerinin de lanetli öğretiler olması gerektiğini a priori kanıtlama görevini üstlenmişlerdi. Luther'in yıldız haritası incelendiğinde 5 gezegenin aynı anda Arapların dine ayırdıkları 9. evde Akrep burcuyla Pierre Bayle'nin 1647-1706 sözlüğündeki Luther maddesinden alınmış olan bu parçanın düzeltilmiş çevirisi şöyledir. Bunlar gizemli ve ürkütücü şeylerdir. Arapların dine ayırdıkları 9. evde gezegenlerin akrep takım yıldızı altında birleşmeleri, Martin Luther'i dine saygısızlık eden bir kafir, Hristiyan dininin en acımasız ve en zındık düşmanı yapmaktadır. Yıldız çizelgesinin Mars'la kavuşma konumu Luther'in yok olduğunu ve sefil ruhunun Alecto, Tisipone ve Magerya'nın ateşten kırbaçları altında ebediyen işkence görmek üzere cehenneme yelken açtığını göstermektedir. Lucas Garriucus'un birçok kişinin doğum tarihlerine göre geçmişteki talihsizlikleriyle ilgili astrolojik incelemesi. Garriucus, Civita Ducale Piskoposu 1476-1558 matematikçi ve astrologtu. Çakıştığı, bunu okuduğunda babam hep kafasını sallardı, Martin Luther'in bu konuya hiç önem vermediği anlaşılıyordu ve yıldız haritasının Mars'la kavuşma durumuna bakıldığında aynı şekilde küfür ve lanet içinde ölmüş olması gerektiği ve rüzgarın onun suça bulanmış ruhunu önüne katıp cehennem ateşinden bir göle sürüklediği açıkça görülüyordu. Lüterci akademisyenlerin buna getirdikleri küçük itiraz, rüzgarın önüne katıp götürdüğü bir ruhun 22 Ekim 1483'te, Luther'in Thüringen Saksonya'da Eisleben'de 10 Kasım 1483'te doğduğu kabul edilmektedir. Doğan bir başka adamın ruhu olması gerektiğiydi. Mansfeld bölgesindeki Eisleben nüfus kütüğünden anlaşıldığı kadarıyla Luther 1483'te değil, 84'te ve Ekim'in 22'sinde değil, Kasım'ın 10'unda yani Martinmas yortusunun arifesinde doğmuştu. Zaten Martin adı da buradan geliyordu. Çeviriye biraz ara vermem gerekiyor. Aksi halde ben de Quedlinburg başrahibesi gibi yataklara düşecek fakat bir türlü uyuyamayacağım. Okura, babamın Slavken Bergius'un bu pasajını Toby amcama her zaman bir zafer edasıyla okuduğunu söylemeliyim. Hayır, amcam Toby'ye karşı kazanılmış bir zafer edasıyla değil, çünkü o buna hiçbir zaman itiraz etmedi, bütün dünyaya karşı kazanılmış bir zafer edasıyla. Görüyorsun kardeşim Toby, derdi başını kaldırıp, Hristiyan adları o kadar da anlamsız şeyler değil. Luther, Martin'den başka bir adla anılsaydı, ebediyete dek lanetlenirdi. Martin adını diye eklerdi, iyi bir ad addettiğim için değil, hiç de değil ama kişiliksiz bir addan daha iyi ve ona küçük, evet küçücük de olsa görüyorsun ki yararı dokunuyor. Babam bunun tezini dayandıracağı zayıf bir mesnet olduğunu, en iyi mantıkçının ona gösterebileceği kadar iyi biliyordu. Ama insanın öyle garip zaafları vardır ki bunlardan biri önüne çıktığında hayatı pahasına da olsa onu kullanmadan edemez. Bu yüzden hafen Slavken Bergius'un onlukları tercüme etmiş olduğum gibi pek çok eğlenceli hikayeyle dolu olsa da babamın tekrar tekrar okumaktan olağanüstü keyif duyduğu tek bir hikaye vardı. Çünkü bu hikaye onun en garip tezlerinden ikisini bir arada, adlar ve burunlar konusundaki tezlerini desteklemekteydi. Şu kadarını söyleyeyim, İskenderiye kitaplığındaki antik çağın en ünlü kütüphanesi. Muhtemelen İsa'dan önce 4. yüzyılda 1. Ptolemaos tarafından kurulan kütüphane İsa'dan sonra 3. yüzyıla kadar varlığını korumuştur. Tüm kitapları okuyabilirdi. Eğer kader onları yok etmemiş olsaydı, ama gene de kafasına iki çivi gibi eş zamanlı olarak saplanan böyle bir kitap ya da bir bölüm bulamazdı.